Ayrım 19, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın, Sayfa 174. 12 Eylül darbesine boyun eğmeyen 1300 aydının imzaladığı Aydınlar Dilekçesi, 15 Mayıs 1984'te Çankaya Köşkü'nde Kenan Evren'e verildi. İmzacılar yakınlarıyla vedalaştı çünkü hapse girmeleri an meselesiydi. Dünyaca ünlü iki oyun yazarı Harold Pinter ve Arthur Miller, Aydınlar Dilekçesi'ne destek için Türkiye'ye geldi. Pinter ve Miller İstanbul'daki aydınlarla tanışmak istedi. O zor günlerde ancak 52 aydın bulunabildi. Arthur Miller bir araya geldiği aydınlara kaç kişinin hapse girdiğini sordu. Hapse girenler ayağa kalkabilir mi? 50 kişi ayağa kalktı. Miller ve Pinter şaşırdı. Salonda bulunanlara kaç yıl hapis yattıklarını sordular. 5 yıldan az yatanlar utanarak söyledi. Çünkü çoğunluk 10 yıla yakın cezaevinde kalmıştı. Türk aydını hep eziyet gördü, kırıldı, biçildi. Bu anekdotu yazmamın nedeni Erdoğan'ın 14 yıldır anlata anlata bitiremediği 4 ay 10 günlük cezaevi sömürüsü. Tarih 15 Ekim 1957, Demokrat Parti iktidarı, seçim dönemi. Kürsüdeki siyasal lider İstanbul Eyüp Büyük Camii meydanındaki mitingde İslamiyet'in doğuşundaki mülkiyet ve faize karşı tavrın sosyalizmle benzerliklerini anlattı. Savcı bu Müslüman komünist lider hakkında dini siyasete alet ederek komünizm propagandası yapmaktan dava açtı. Tutuklandı, 2 Aralık 1959'da tahliye oldu, 26 ay yattı. Bu ülkede dini propaganda yaptığı gerekçesiyle hiçbir sağcı politikacı bu kadar süre cezaevinde kalmadı. O da yine solculara nasip oldu. Bu kişinin adı Doktor Hikmet Kıvılcımlı'ydı. Bu son cezasıyla yarım asırlık yaşamına toplamda 20,5 yıllık hapis sığdırdı. 1925'te 10 yıl kürek cezası aldı. 1 yıl hapis yattıktan sonra çıkan hafla serbest kaldı. 1927'de 3 ay yattı. 1929'da 4 yıl 6 ay 15 gün yeni bir mahkumiyet aldı. Cumhuriyet'in 10. yılı nedeniyle çıkarılan hafla 1933'te çıktı. 1938'de Nazım Hikmet'le birlikte yargılandığı donanma davasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 12 yıl yattıktan sonra afla çıktı. 12 Mart 1971 askeri darbesinde adı radyoda arananlar listesinde anons edildi. Hastaydı, bir daha cezaevine girerse çıkamayacağını biliyordu. Alanya Kıbrıs üzerinden Lübnan'a kaçtı. 5 ay sonra 11 Ekim 1971'de Belgrad'da öldü. 17 yaşında gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı'na katılan, Yörük Ali Efe çetesinde Kuvayi Milliye fedaisi olan ve Köyceğiz Kuvayi Milliye Askeri Kumandanlığı görevinde bulunan Doktor Hikmet Kıvılcımlı, hastane odasında günlüğüne şöyle yazdı. 13. sondalı bıçaklı ameliyattan geçtim. Bunlardan 4'ü narkoz altında, 9'u uyutulmadan tam olarak işkenceyle geçti. Emniyet 1. şube bıraktı, prostat aldı işkenceyi diyorum gülerek acı acı. Demek bir alın yazısı olsa, benimki ömür boyu işkence yazılmış. 24 Nisan 1971. Doktor Hikmet Kıvılcımlı siyasal hayatı boyunca eline silah almadı, hiçbir yere bomba atmadı. Şiddetten hep uzak duran bir düşünce suçlusuydu. Yaşamı boyunca Erdoğan'ın boyu kadar kitap yazdı, çeviri yaptı. Partiler, dernekler, sendikalar kurdu. Bir gün bile ağzını açıp ben şu kadar yıl cezaevinde yattım diye mağduriyet şovu yapmadı. Susarak konuşan erdemli bir kuşağa mensuptu. Onlar kendilerini acındırmayı zül sayarlar. Evet, bu ülkenin siyasi kültüründe cezaevinde yatmanın propagandasını yapmak ayıp sayılır. Erdoğan sığdır. Erdoğan'ın 4 aylık büyük çilesi bitti. Cezaevinden çıkınca siyaset yasağını kaldırmak için lobi faaliyetlerine başlayacaktı. Bunun için öncelikle çalışma ofisine ihtiyaç vardı. Hemen bulundu. Ortağı olduğu Emniyet Gıda'nın deposunu kullanacaktı. Zaten burası oturduğu evin giriş katıydı. Misafirlerini burada kabul etmeye başladı. Geleni gideni pek yoktu. Çevresine sık sık siyasetin acımasızlığından yakındı. Ama geçecek bu günler diyordu. O günlerde yanında olanlara hep vefa gösterecekti. Erdoğan emeklilik günlerinde namazlarını genellikle Emniyet Mahallesi'ndeki Akabe Camii'nde kılıyordu. Cuma namazına ise genellikle Kasımpaşa'daki Büyük Cami'ye gidiyordu. Çevresinde pek kimse yoktu. Namazını en fazla 20 kişiyle kılıyordu. Siyasi hayatı bitmiş görünüyordu. Yakın arkadaşları dışında Erdoğan'ın geleceği için umutlu konuşan kimse yoktu. Devlet ipini çekmişti. Erdoğan'ın morali bozuktu. Kimseye haber vermeden dünyanın öteki ucuna gitti. Avustralya'ya. Cezaevinden çıktıktan 4 ay sonra eşiyle birlikte Avustralya'nın yolunu tuttu. Bu ülkeye niye gitti? Kim vardı Avustralya'da? Erdoğan'ın şeyhi vardı, Mahmut Esat Coşan. Profesör Doktor Coşan akademisyendi ama kayınpederi Mehmet Zahit Kotku vefat edince Gümüşhanevi dergahının başına geçmişti. Erbakan ile Coşan'ın yolları 1980'li yılların sonunda ayrıldı. Fakat Erdoğan Coşan ile ilişkisini hep sürdürdü. Öyle ki 10 Nisan 1994'te Rütük belediyelerin televizyon yayıncılığı yapma iznini kaldırmıştı. İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen döneminde kurulan BRT yayınını sona erdirildi. 5 milyon dolarlık yatırımla kurulan BRT'nin tüm teknik ekipmanı ucuz bir fiyat karşılığı Yeni Dünya İletişim Şirketi'ne kiralandı. Şirket Kanal 7 adıyla yayıncılığa başladı. Şirketin ortaklarından biri de Esat Coşan idi. İstanbul belediyelerinden ne kadar paranın bu televizyon kanalına aktarıldığı meselesi soruşturma dosyalarına girdi. 28 Şubat 1997 sürecinden sonra Profesör Coşan damadı Ali Yücel Uyarel'in yanına Sidney'e gitmişti. Erdoğan kimselere haber vermeden Şeyhi Coşan'ın yanına gitti. Artık Erbakan ile yolun sonuna geldiğini görüyordu. Parti kurmak için icazet aldı. Biliyordu ki Coşan Erbakan'a kızıp sen böyle yapıyorsan ben de parti kuracağım demişti. MNP-MSP'nin kuruluşunda Mehmet Zahit Kotku'nun katkıları vardı. İleride kurulacak AKP'nin perde arkasında Şeyhi Profesör Coşan olacaktı. Fakat Coşan ve damadı 4 Şubat 2001'de Sidney'de geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Erdoğan o günden sonra şeyhsiz kaldı. Dergahın başına rahmetli Coşan'ın ABD'de eğitim görmüş 1963 doğumlu oğlu Nurettin Coşan geçti. Erbakan nasıl yıllar önce Mehmet Zahit Kotku'nun yerine gelen Profesör Coşan'a intisap etmemişse Erdoğan da yeni genç şeyhe bağlanmadı. Dergah da Erdoğan'a kızıp seçimlerde MHP'ye destek vereceklerini açıkladı. Erdoğan 1999 yılının son ayında Avustralya'da 2 hafta kaldı. Ve ilginç tesadüf, Profesör Doktor Esat Coşan Sidney'e 600 kilometre uzaklıktaki Dubbo şehrine giderken Avustralya gibi bir ülkede arka farları yanmayan bir tıra otomobiliyle çarpıp vefat etti. Aynı süreçte ABD'ye giden Fethullah Gülen şeyhsiz kalan Erdoğan'ı uzun bir dönem avucunun içinde tuttu. 28 Şubat'ın arkasında İsrail ve ABD var diyen Coşan'ın ölümüyle Türk İslamcı Gümüşhanevi dergahı bir daha toparlanamadı. ABD gölgesindeki İsrail yanlısı cemaat ise devletin tüm sinir merkezlerini ele geçirerek gücüne güç kattı. İnsan düşünmeden edemiyor. Sidney'de o gece o karayolunda neler oldu? Esat Coşan hayatta olsaydı Fethullah Gülen'in yıldızı bu kadar parlatılabilir miydi? Üzerinde durulması gereken bir soru. Erdoğan'ın yolu bir başka yol önderinden de ayrılacaktı. Erbakan, şimdi çözmesi gereken hukuki engeller vardı. Bunlardan biri hiç beklemediği anda karşısına çıktı. Tarih 14 Ocak 2000. Erdoğan Avustralya'nın Melbourne şehrinde yayın yapan SBS radyosuna verdiği mülakatta kendisini hapse girmesi nedeniyle Abdullah Öcalan ile karşılaştıran bir kişiye ''Sayın Öcalan şu an düşüncelerinin değil, almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Bense düşüncelerimden dolayı 4 ay hapis yattım. Aramızdaki fark çok büyük'' şeklinde cevap verdi. Şehitlerden kelle diye söz etmesi ve Öcalan'a sayın demesi nedeniyle büyük eleştiriler yapıldı. Şehit Anaları Derneği tarafından aleyhinde sembolik bir manevi tazminat davası açıldı. Davacıların avukatlığını Kemal Kerinçsiz yaptığı davada İstanbul Kartal 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 12 Aralık 2007 tarihinde Erdoğan'ın 3 kuruş tazminat ödemesine karar verdi. Hakim kararında şehitlere kelle ve yasa dışı silahlı örgüt liderine sayın denmesinin dil sürçmesi olamayacağına hükmetti. Erdoğan kararı temyiz etti. Yargıtay temyiz başvurusunu hem usulden hem esastan inceledi ve mahkemenin kararını onadı. Erdoğan ne çekiyorsa dilinden çekiyordu. Bu hayatı boyunca sürecekti. 2000'li yıllara Türkiye yasaklı siyasetçilerle girdi. Bir yanda Erbakan, diğer yanda öğrencisi Erdoğan vardı. Erdoğan siyasi yasaklı olmasına rağmen Anadolu'yu gezdi, siyasal demeçler verdi. Sürekli hocasından farklı olduğunun altını çizdi. Biz dini motiflerle, dini hikayelerle dinci siyaset yapmayı bıraktık. Böyle bir siyaset yapmayacağız. Dindarların nasıl siyaset yapacağını göstermek istiyoruz. 15 Mayıs 2000 Hürriyet. Yabancı elçilerin, konsolosların yıldızıydı. İsrail'in yeni atanan büyükelçisi 18 Temmuz 2001'de ilk ziyaretini yasaklı Erdoğan'a yapacaktı. AKP kurulmadan bir hafta önce İstanbul'daki bürosunda İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Roger Short gibi isimlerle görüştü. 8 Ağustos 2001 Yeni Şafak. Erbakan yasaklıydı ama tüm gelişmeleri yakından takip ediyordu. Yine her şey kontrolü altında olsun istiyordu. Oysaki hava değişiyordu partisinde bile. Kimse adil ekonomik düzeni dinlemek istemiyordu. Kimse israf, haksız kazanç, nefis terbiyesi sözlerini işitmek istemiyordu. Dönem neoliberalizm yani tüketim dönemiydi. Para kazanmak için her yol mubahtı, altta kalanın canı çıksındı. Bu düzene uyum sağlayamayacak Milli Görüş Hareketi'ndeki Ak Saçlılar dönemi kapanıyor, düzene uyum sağlayacak AK Partililer dönemi başlıyordu. Aslında hiç tartışılmadı ama milli görüş sol ve sağ olarak bölünüyordu. Erbakan solda, Erdoğan sağdaydı. Bülent Eczacıbaşı'nın Yeniköy'deki yalısında düzenlediği ve Sakıp Sabancı, Tuncay Özilhan, Feyyaz Berker, Can Paker, Zafer Çağlayan, Aldo Kaslovski gibi 15 TÜSİAD üyesinin katıldığı yemekli toplantının baş konuğu siyasi yasaklı Erdoğan'dı. İş adamlarına şöyle dedi, Turgut Özal'ın bıraktığı yerden gideceğim. Tarih 26 Ekim 1999. Milli Görüş'ün yeni muhafazakarları yeni kurulan Fazilet Partisi ile artık yürüyemeyeceklerini telaffuz etmeye başladılar. Kapatılan RP'nin yerine kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanı İsmail Alptekin'di. Dipnot: İsmail Alptekin 1971 yılından itibaren siyasetin içindeydi. 2003'te AKP'den milletvekili olmak için Milli Görüş'ten koptu. 2007'de yeniden milletvekili yapılmasına Erdoğan onay vermedi. Ankara ASKİ tesislerinde toplananlar partiye genel başkan değil, lider arıyorlardı. Bu isimlerden biri Bülent Arınç'tı. Göte tarihe Tanrı'nın gizemli atölyesi der. Bu gizemli atölye ayrıntılarla uğraşmaz, sıradanlığa aldırış etmez, insanın yıldızının parladığı anları bekler. Stefan Zweig insanın yıldızının nasıl parlayacağını şöyle yazdı. Tek bir evet, tek bir hayır, bir anlık erken davranma ya da bir anlık geç harekete geçme. Bu anı yüzlerce kuşak da geçse asla geri getiremez ve bu yitirilen an bireylerin ve ulusların yaşamını ve hatta bütün bir insanlığın yazgısını belirler. Belki şaşıracaksınız ama son dönemde ne zaman Bülent Arınç ekrana çıkıp hükümet adına açıklama yapsa aklıma Zweig geliyor. Artık biliyoruz. Ekrandaki Arınç Babacan tavrıyla, yumuşacık ses tonuyla, ince ince siyasi dokundurmalarda bulunsa da söyledikleri pek doğru çıkmıyor. Sonra geri adım atmak zorunda kalıyor, haline üzülüyorum. Bülent Arınç, bir astsubay çocuğu, 1948 doğumlu. 68 kuşağından sayılabilir mi? Ankara Hukuk Fakültesi'nin ender sağcı öğrencilerinden. Milli Nizam Partisi ve ardından gelen Milli Selamet Partisi'nde gençlik kollarında çalıştı. Manisa İl Başkanlığı yaptı. Çalışkandı ama temel özelliği insanlarla rahat diyalog kurabilmesi ve en önemlisi kitleler önünde etkili konuşma yapmasıydı. Milli Görüş'ün ağır işçisiydi. Tarih 13 Ekim 1985. Refah Partisi İzmir Teşkilatı'nın Eşref Paşa Şen Ocak sinemasında düzenlediği gecede Atatürk'e saygısızlık yapıldığı ve laiklik ilkelerine aykırı davranıldığı için Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı tarafından soruşturma başlatıldı. Hakkında dava açılan isimlerden biri de Arınç'tı. Ceza alırsa parti zarar görür diye RP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Avukatı Ertuğrul Günay'dı. Arınç 4 yıl 2 aya mahkum oldu. Ek olarak 1 yıl 3 ayda Eskişehir'de sürgün cezası verildi. Aralarında Sabih Kanadoğlu'nun bulunduğu Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararı bozdu. Yerel mahkeme direndi. Yargılama 3 yıl sürdü. Milli Görüş Hareketi içinde ona hep ikinci Erbakan gözüyle bakıldı. Yani Erbakan'dan sonra onun koltuğa oturacağını düşünen çok partili vardı. Yıldızı parlamaya müsaitti. 1995'te Refah Partisi Manisa Milletvekili olarak meclise girdi. Fakat artık bir rakibi vardı. Bıçkın tavırları ve sert konuşmalarıyla yıldızı parlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan. Arınç Milli Görüş Hareketi'nin gönlündeydi. Erdoğan ise salt parti tabanından değil, milli görüş dışındaki yerli ve yabancı grupların lobilerin de genel başkan adayıydı. Erbakan ve Erdoğan 90'lı yılların sonunda yasaklı olunca genel başkanlık için Bülent Arınç ismi telaffuz edildi. İşte yıldızının parladığı an gelmişti. Bir evet demesi yeterliydi. Fakat Arınç yenilikçilerin liderliğini önce Erdoğan'a verdi. O yasaklı olunca kendi adaylığını açıkladı. Ancak Gül aday olunca hemen vazgeçti. Gül'e biat etti. İkinci ya da üçüncü adam olmayı seçti. Sonuçta hayatı boyunca karşı çıktığı aldatıcı yenilikçi kimliğiyle Düvveli Muazzama'nın açtığı kapıdan yürüyüp gitti. Kongrede Gül'ü destekleyen konuşma yaptı. Siz bizi ne sanıyorsunuz? Biz bu dava için saçlarımızı ağarttık, sevdalarımızdan vazgeçtik sözü çok alkış aldı. Kongrede herkes eğer aday olsaydı kesin kazanırdı diyordu. Salonda bulunanların gözünde parti içindeki gelenekçileri de yenilikçileri de etkileyen, onların duygularını birleştiren tek abi Arınç'tı. Ama yapmadı, yapamadı. Tekrar Stefan Zweig'a dönmek istiyorum. İnsan yaşamına çok ender olarak inen o bir tek saniyelik büyük an, kendisinden yararlanmasını bilmeyenlerden işte böylesine müthiş öç alır. Basiret, buyruğa boyun eğmeme, çaba, akıl ve sağduyu gibi bütün insanlık erdemleri, yazgıyı belirleyen o büyük anın tutuşturduğu ateş içinde eriyip işte böyle yok olur. Bugün, bakmayınız fiziki varlığına ve etkisiz koltuğuna, Arınç siyaseten yok olup gitti. Bunun sebebi hep Araf'ta beklemeyi tercih etmesiydi. Fazilet Partisi bu havada kongreye gitti. Ak saçlılar yaşananları yıllar önce 1978'de yapılan MSP kongresine benzetiyordu. Yine virüsler ortaya çıkmıştı. Erdoğan yine virüstü. Siyasi yasaklı olduğu için ön plana çıkmıyordu. Ama hocaya bayrak açanların safında olduğunu herkes biliyordu. Sonuçta yenilikçiler Abdullah Gül'ü, gelenekçiler yani Erbakan Recai Kutan'ı aday gösterdi. CIA'nın yayınladığı Christian Science Monitor, CSM, aylar önceden 20 Ocak 1998'de şunu yazdı. Gül, RP'nin lider adaylarından ılımlı bir isim. Erdoğan o günlerde tek bir kişi için uğraş verdi. Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş İstanbul İl Başkanı'ydı ve gelenekçilerin safındaydı. Erdoğan ikna edemedi. Tarih 14 Mayıs 1998. Kongreyi 570 oya karşılık 620 oyla gelenekçiler yani Recai Kutan kazandı. Kongredeki asıl saflaşma ideolojik olmaktan çok vefa üzerineydi. Yasaklı Erbakan'a zor günlerinde karşı çıkmayı partililer kabul etmemişti. Yoksa estirilen neoliberal rüzgarlar gelenekçileri bile etkiledi. Flash TV'de 21 Mart 2004'te Erbakan, AB başından beri bir Hristiyan kulübüdür, biz hep karşıydık, hala karşıyız demişti. Kongrede Recai Kutan, AB'ye karşı olmadıklarını açıkladı. Kongreden sonra Kutan, AB büyükelçilerine yemek verdi. 1999 sonbaharında neoliberal Cengiz Çandar, Ali Bayramoğlu ikilisinin mihmandarlığında ABD gezisine çıktı. Toplantıları Doğu Ergil düzenliyordu. Washington'da 3 Kasım 1999'daki net toplantısında olduğu gibi Kutan'a hep aynı soru yönetildi. İslamcı mısınız, demokrat mısınız? Ve Kürt sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kutan'ın beklenilen yanıtı vermemesi liberal terbiyeci mihmandarları kızdırdı. Onlara göre çağ dışında kalmış Kutan'ın yenilikçi Erdoğan'ın önünden çekilmesi gerekiyordu. Ve Fazilet Partisi de 22 Haziran 2001'de kapatıldı. Yenilikçiler için bu tarihi fırsattı. Diyorlardı ki Türkiye milli görüşçü oligarşi ile Kemalist oligarşi arasındaki hegemonya kavgasına hapsedilemez. Köklü dönüşüm şarttı. O günlerin gazetelerini açıp bakın. Her yerde Erdoğan'la gülle yapılmış röportajları görürsünüz. Yeni Şafak anlaşılabilir, Erdoğan'ın gazetesiydi. Cemaatin yayın organı Zaman yenilikçileri manşetinden indirmedi. Fethullah Gülen yenilikçilerin yanındaydı. Merkez medyada yenilikçilerin safındaydı. En şaşırtıcı olanı ABD İsrail düşmanı Dinci Akit gazetesi oldu. Liberal yenilikçileri destekliyorlardı. Hiç şaşırmayın. Kimdi? CIA ajanı Graham Fuller Fazilet Partisi Kongresi'nden hemen sonra Zaman gazetesine uzun bir röportaj verdi, olacakları söyledi. İnancım odur ki eğer İslamcıların katılımına izin verilirse, hatta iki ya da üç İslamcı parti olursa çok daha arzulanan bir şey olur. 21-23 Mayıs 1998. Yenilikçilerin kopması an meselesiydi. Peki, yenilikçi Erdoğan yeni ne söylüyordu? Hiç. Dönemin FP milletvekili Mehmet Bekeroğlu Siyasetin Sonu kitabında şöyle yazdı. Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Ali Coşkun, Nevzat Yalçıntaş, Nazlı Ilıcak gibi isimler ne yeniydiler ne de yeni bir şey söylüyorlardı. Bunlar öteden beri sağ geleneğin içinde yer almış, siyasal olarak devlete yaslanan, ekonomide serbest piyasayı savunan, Özallı yılların kaba neoliberal söyleminin parçaları olmuş eski siyasetçilerdi. Yenilikçi diye bilinen arkadaşlarla konuşuyordum. Öyle sorunu uzun boylu düşünmüş, tartışmış, projeler hazırlamış bir halleri yoktu. Fazilet Partisi yönetimindeyken hazırladıkları Gün Işığında Türkiye kitapçığı sağdan soldan derlenmiş, toplama, her partinin söyleyebileceği şeyler içeriyordu. Erbakan ve ekibine karşı olmanın ve genç imajlarının ötesinde bir özellikleri yoktu. İşaret ettikleri yer aktörleri değişmiş bir merkez sağ partiydi. Sayfa 127 ve 195 ile 196. Yeni politikalar, yeni vizyon, reel politika değişim. Dillerinden benzer sözcükler düşmüyordu ama içeriklerine ilişkin bir cümle etmiyorlardı. Sadece ortada dolaşan sihirli sözcükler vardı. Bir de kimin planladığı bilinmeyen kurnazlıklar. 19. ayrımın sonu. Sayfa 184.